Ayrım 6.
Seni yakında bu zindandan kurtulacağın içime doğar. Belki bütün bunlara bir gün ihtiyacın olur. Beni hatırlarsın. Bizimkiler Cengiz Han'ı küçümsüyor. En büyük hatayı da böylece işliyorlar zaten. Sen anlat. İyi dinle. Danışman Tacib'in dediğine göre Cengiz Han okur yazar bile değildir. Dil olarak da Moğolcadan başkasını bilmez. Ben de konuşurum o dili. Karışıktır ama güzeldir. Cengiz bu dili konuşur. Mühür kullanmayı ilk olarak Naymanlar'da gördü ve hemen benimsedi. Şehadet parmağında şimdi koca bir mühürlü yüzük vardır. İşine geldiğince basar. Fermanlarının altını bununla mühürler. Harp ilanlarının altını da. Hoş, çoğu zaman haber vermeden saldırır ya, neyse. İlk büyük seferi Çinlilerin Hisi Hisiya dedikleri, bizim Tangur tabir ettiğimiz devlete yaptı. Başardı. Hisi Hisiya imparatoru kızını Cengiz'e vererek akraba olmak suretiyle başını kurtarabildi. Ardından Pekin'i aldı. Bir yıl sonra da Moğolistan'a geri döndü. Karluk hükümdarı Arslan Han'ı o yıl mağlup etti. Bu yıktığı ilk İslam devletiydi. Sonradan İli Vadisi'ndeki Almalık'ı yerle bir etti. Hükümdarını teslim aldı. Bu sıralarda Mavera-ün-Nehir Harzemşah tarafından zapt edilmişti. Karahitaylar böylece dağılmıştı. Kalanına da Nayman hükümdarı Küçlük kondu. Deli derviş oldukça yorgun düşmüştü. Yenlerinden ipler sarkan entarisiyle sakalını sıvazladı. Alnında biriken ter tanelerini sildi. Şimdilik bu kadar dedi. Ama anlatacaklarım daha sürer. Temür Melik bu adamın nasıl olup da böyle bilgin olabildiğine şaşıp kalmıştı. Daha çok şeyler öğrenebilme azmiyle devam etsen memnun olurum dedi. İhtiyar bir kahkaha attı. İlk defa deli dervişi dinleme hevesinde birini görüyorum. Doğrusu beni şaşırttın delikanlı. Adını bile sormaya vaktim olmadı. Adım Temür Melik. Hı? Temür Melik dedim. Şimdi hepten şaşırdım. Şaşarım elbet. Bu ismi Çin'de bile duydum. Kahraman, korkusuz, gözünü budaktan sakınmaz, Harzemli kumandan Büyük Temür. Demek sonun zindana atılmak oldu. Öyle oldu. Taaccüp etmemeye çalışıyorum ya. Kaderin cilvesine yine de gülüyorum. Sultan şimdi de din, millet yolundakileri içeri tıkıyor ha. Peki suçun ne? Suçum, suç sayılan bir cüret. Yersiz bir çıkış. Aslında yerinde ama yersiz telakki edilen bir çıkış. Bildin mi? Bildin ya. Zordur delikanlı. İnsan rahatlıkla dini için ölebilir de. Kişi için ölmek zordur. Sultan asker toplarken Allah yolunda ölmeye geliniz dedirtmeyi bıraktırmış. Zindancıdan öğrendiğime göre sultan için ölmeye gelin muharebeye diye bağırtır olmuş. Doğru mu? Doğru ya, ne yazık ki doğru. Saraylarda safa sürermiş. Bir muharebeye çıkmayı istemeyecek kadar rahata düşmüş. Esah mı? Esah ya. Oh, bu devlet yıkılır dostum. Ne diyorsun? Ben ne diyeyim? Tarihin gelişi böyle. Cengiz'i boş yere mi anlattım ben? Boş yere mi ayı postu üstünde yattığını, askerin yiyeceğinden yiyip giyeceğinden giydiğini söyledim? Asker böylesini sever. Böylesi için can vermekten çekinmez. Bir sultan zevke, eğlenceye, ipekliğe altına düşerse vay haline. Kendisini de milletini de felakete götürüyor demektir. Acı söylersin ihtiyar ama sözlerinde hilaf yok. Haklısın, yerden göğe kadar, fakat ikaz yaramıyor, neylersin? Böyle bir cüret zindanı boylamaya yetiyor değil mi? Yetiyor ya, hem öyle bir yetiyor ki öte bile geçiyor, idama kadar. Yıkılır bu devlet. Ağzından yel alsın. Dinle beni. Çok gezdim, çok gördüm ve çok öğrendim. Cengiz'le dalaşmaktan sakının. Bu adamda insaf denen şey bulunmaz. Bir cihangir kabiliyeti vardır belki ama bir hükümdar şefkati, bir imparator vekarı yoktur. Onun için insan öldürmek eğlencedir. Masumları kaplanlarına parçalatıp seyretmekten doymaz. Buralara bir gün yolu düşerse azimle müdafaa edin. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş komaz. Buhara ilmin beşiğidir. Cengiz ise ilmin düşmanı. Eline geçen kitabı yakar. Hele Müslümanları hiç sevmez. Camilerimize atıyla girer, imamlarımıza atını tımar ettirir. Kızlarımızın iffetlerini kirletir. Buna tahammül edebilir misin kumandan? Temür Melik yerinden fırladı. Alışkanlıkla eli beline gitti. Ama kılıcı yoktu. Sadece mırıldandı. Allah korusun. İnşallah korur. Yanlış davranışlara kapılmak felaket yolunu açar. Ben bütün bunları yıllardır anlatırım. Kimse dinlemez. Sonunda deli diye buraya tıktılar. Seni Allah gönderdi. Yoksa gerçekten delirmemek için sebep yok. Sultana kızıyorum. Beni zindana attırdığı için değil. Kaldı ki o bile attırmadı. Neyse. Kızıyorum ki neden İslam'ın emirlerinden dışarı çıkar? Nereden bildin? Sultan Alaaddin Muhammed namazında, orucunda. İhtiyar elini salladı. Etme evlat, bari sen etme. İslam dini öyle namazla oruçla biten bir din mi ki? Bir nizam, dünya nizamı. Tatbik edilirse halledemediği mesele yok. Cengiz bile kendince kanunlar yaptı. Bizim kanunumuz Kur'an. Kıl paya ayrılma, selameti bul. Zararlı şeyler haram. Herkesin sahip olamayacağı şeyler haram. Komşun aç dururken sen tok durma. Ne ulvi bir kaide. Oku, ilim öğren. Öğrenmek için Çin'e de gittim, maçine de. Geldim buraya, zindana attılar. Bir yıla yakındır burada çile yumağını dokurum. Hakikati bilirim de söyleyecek kişi bulamam. Neye zindana tıkıldım? Kaş yapalım derken göz mü çıkardık dersin? Ama şükür Allah'a, teyemmümle de olsa namazlarımı kaçırmadım. Vakti keşifle yaparım. Zindancı ancak içeceğim kadar su verir. Bazen onu da unutur ya. Başını iki yana salladı. Unutulmak kadar kötü hiçbir şey yoktur dünyada evlat, dedi. Hiçbir şey yoktur. Harzem Şahı Alaaddin Muhammed Temür Melik'i unutmuş gitmişti. Koca kumandan zindanın bir köşesinde ayağında pranga olduğu halde ihtiyar dervişten feyz almaya devam ederken o Kıpçak hanlarına söz anlatmakla meşguldü. Aradan 6 ay geçtiği halde yerinden kımıldamaya lüzum görmemişti. Annesinden gelen mektuplarda okuyucu olduğu için rahatını bozmaya sebep görmüyordu. Türkan Hatun, Kurgan'da işlerin yolunda olduğunu, baş kaldırmaya teşebbüs eden birkaç beyi Kıpçakların yardımıyla ezdiğini bildiriyor, rahatına bakmasını yazıyordu. Fakat Kıpçak hanları o fikirde değillerdi. Yurtlarından gün geçtikçe kötü haberler geliyor, Kara Hitay atlarının yeşil otları çiğneyip steplere yayıldığı söylentileriyle rahatsız oluyorlardı. Tonguç Han ile Nişabur bir kere daha Alaaddin Muhammed'in huzuruna çıkıp bir kere daha dertlerini döküyorlardı. Tonguç, "Sultanım, efendim, şahım, yurdumuz Kara Hitaylılar tarafından ezilirken nicedir biz bu Semerkant denen yerde boynu bükük dururuz. Emirleriniz can baş üstüne, ancak ülkemizi de düşünmek zorundayız. Bir Doğu caniplere sefer yapalım. Düşmanlarımıza hadlerini bildirip soydaşlarımızı kurtaralım. Bu senin büyüklüğünün şanındandır. Sen bizi korumazsan başka kim korur? Böyle bizi yetim komak şanına yaraşır mı?" Sultan her zaman verdiği cevaplardan birini daha verdi. "Sabır, sabır. Daha buradaki işlerimiz hitam bulmadı. Bilirsiniz Semerkant'ı payitaht yapmayı düşünürüz. Kasırlar inşa eder, büyük camiler kurarız. Kendimizin oturacağımız bir sarayımız bile yok. Saraysız sultan ne işe yarar?" Sözün tam burasında oğlu Celaleddin yıldırım gibi içeri girdi. "Selam padişahım," dedi. "Saraysız sultan pekala işe yarar. İşe yaramayan tebaasız sultandır. Çünkü teba olmayınca sultanlık olmaz." Sultan bu müdahaleyi yersiz buldu. Dik dik oğluna baktı. "Temür Melik gibi konuşursun. Öyleyse yerim onun yanında olmalı değil mi sultanım?" Sultan irkildi. Belki de ilk defa Temür Melik'i hatırlamıştı. Bir parça üzüldü. Başını önüne indirdi. Oğluna hak verdi. "O daha içeride mi? Sayenizde." "Onun için gözükmez. Biz sadece bir parça korkutmak istemiştik. Yoksa ihtiyacımız vardır. Çıksın. Ferman ediyorum. Tekrar yanı başımızdaki hizmetine dönsün." Sultan oğlu Celaleddin ne zamandır bu acıyı içinde taşıyordu. Canı gibi sevdiği en yakın arkadaşı, en büyük dostu zindandayken kendisi rahatlayamamıştı. Hep onu düşünmüş, sık sık ziyaretine gitmişti. Şimdi de yanından geliyordu. Babasının Temür'ü affettiğini duyunca ellerine sarıldı, öptü, başına koydu. Sultan güldü. "Bunca üzüldüğünü bilsek daha evvel çaresine bakardık. Neden hatırlatmazsın? Doğrusu özledik. Evladımızdan yey tuttuğumuz bir kumandan bir sözümüzle kendini zindana attırdı. Emrinizle oldu sultanım." "Vaka öyle ama neyse, söyle serbest bıraksınlar. Silahını kuşanıp tez yanıma çıksın. Kendisine ihtiyacım var." Celaleddin selam durarak çıktı. Doğruca zindanın yolunu tuttu. İçi içine sığmıyor, yolda rastladığı bütün dilencilere sadaka veriyordu. 4. Bölüm. Hafif bir rüzgar bozkırların ılıklığını getiriyordu. Step güneş ışıklarıyla yıkanmıştı. Kumdan tepecikler Harzemşah ordusunun nalları altında delik deşik oluyor, bazıları tamamen ortadan siliniyordu. Harzemşahı Alaaddin Muhammed Kıpçakların ısrarlarına dayanamamış nihayet yola çıkmıştı. Niyeti kurgana uğrayıp güçlü bir ordu kurmak. Kıpçak ülkelerini Kara Hitaylardan temizledikten sonra daha yüzlerini görmediği fakat peşinen düşmanlıklarına hükmettiği küçük atlı askerlerin peşine düşmekti. 1216 baharı oldukça sıcak geçiyordu. Daha yaza girmeden ağaçlar yeşillenmiş, güneş zaman zaman dayanılmaz bir sıcaklıkta parlak olmuştu. Uzun bir yürüyüşten sonra kurgana girdiler. Halk her şeye rağmen sultanı ordunun başında görünce coştu. Yürekten tezahüratta bulundu. Ama sultanın yüzü asıktı. Giriştiği işten kendisinin de memnun olmadığı ilk bakışta anlaşılıyordu. Acaba meçhul düşmanlarından korkuyor muydu? Söylendiği gibi artık ihtiyarlamış ve rahatını mı düşünür olmuştu? Bilinmiyordu. Ancak her ikisinin de rolü olduğu muhakkaktı. Sultan gerçekten savaş istemiyor fakat kendisini buna mecbur görüyordu. Halkının gözünde itibarını kaybetmemek için yeni zaferler kazanmak zorundaydı. Sarayına çekildi. 3 gün hiçbir mevzuda istişarede bulunmadı. 4. gün maiyetinin hazırlanmasına emretti. Hazır olduğu haberini alınca da saraydan çıktı. Annesinin konağına gitti. Türkan Hanım ne zamandır oğlunun kendisini ziyaret etmesini beklemişti. Bu bekleyiş uzadıkça sinirleri bozulmuş, yatağa düşmüştü. Birdenbire sultanın geldiği haberi verilince daha beter hastalığa vurdu. Oğlunu haline acındırmak ve bir de kendisi yatarken onu ayakta tutmak yahut önünde diz çöktürmek istiyordu. Bununla kadınlık gururu okşanacaktı. Sultan Alaaddin Muhammed içeri girdiği zaman gerçekten oturacak yer bulamadı. Bütün sandalyeler dışarı taşınmıştı. Çaresiz ayakta dikildi. "Selam büyük kadın," dedi. "Selam dünya sultanlarının en büyüğü Alaaddin Muhammed. Zavallı dul anneni ziyaret için bunca günün geçmesini beklemek niye? Yoksa Türkmenler yine rahatsız mı eder seni?" "Yok öyle bir şey. Yorgunduk, dinlendik. Sıhhatin nasıl?" "Çok fenayım. Allah iyilik versin." Türkan Hatun oğlunu ayakta tutmaktan derin bir zevk duyuyordu. Bir müddet o halde konuştular. O kadar ki Harzemşah'ın dizleri ağrıdı. "Karyolana oturabilir miyim?" diye sordu. Türkan Hatun koca sultanı bu kadar zamandır ayakta tuttuğunu yeni fark etmiş gibi yapmacık bir mahcubiyetle yer gösterdi. "Otur sultanım, şöyle başucuma otur. Anlat bunca eyleşmenin sebebi neydi? Gözümüz yollarda kaldı." Sultan karyolanın kenarına ilişti. "Semerkant güzel bir şehir. Onu memalikimizin payitahtı yapmayı uygun bulduk. Tabii payitaht olunca da bazı şeyler yapmak icap etti. Haşmetinle mütenasip." Güldü. "Elbette. Bizim elleri kurtarmak için daha ne beklersin?" Sultan ayak uçlarına gözlerini dikti. Dalgın dalgın söylendi. "Mahiyetini bilmediğimiz bir düşmanla muharebeye tutuşmak ihtimali var. Söylendiğine göre Cengiz Han merhametin zerresini taşımazmış. Oğlu Cucihan ise ondan besbeter. Askerleri çöllerdeki kum taneleri kadar çoklukmuş." Kadın müstehzi bir tebessümle oğluna baktı. "Korkar mısın?" Harzemşah'ı irkildi. "Korku mu? Bu ne demek? Senden başkasından böyle bir sözün sadır olması, başının uçması için kafidir. Sen anamsın. Sözlerini başka nasıl tefsir edeyim istersin?" "Sadece tedbir olacak." "Evet, tedbir. Muharebe tedbir işidir, cesaret işidir. Bizde cesaret var, hamdolsun, ama tedbirsizlik olursa cesaret bile işe yaramıyor." Valide Sultan dirseğinin üstünde doğruldu. "Gözünü yıldırmışlar sultanım." "Öyle şey yok, hem bilirsin benim gözüm yılmaz. Devleti bu hale getiren kimdir?" "Sen." "Öyleyse ne endişelenirsin?" "Endişem senin büyüklüğünden yana değildir. Elbette daha çok muharebeler kazanırsın." Gözlerini tavana kaldırdı. "Ancak korkarım Türkmenler fikrini çeler. Böyle bir savaşın lüzumsuzluğuna seni inandırırlar. O takdirde Kıpçak ellerine sefer etmekten imtina edersin." Sultan hiddetle doğruldu, gururu kırılmıştı. "Ana ana, şunu bil ki Harzemşahı Alaaddin Muhammed, onun bunun sözüyle döneklik edecek sultanlardan değildir. Kararımı verdim. Bir aya kadar ordumu toplayıp sefere çıkıyorum." Türkan Hatun'un dudaklarını sinsi bir tebessüm yaladı. Var ol sultanım, işte sana yaraşan karar budur. Cengiz ne kadar kuvvetli olursa olsun, büyüklüğün önünde eğilmeye mecbur olacaktır. Karahitaylılar ezilecektir. Git, zafer seni bekliyor. Sultan Alaaddin Muhammed gözlerini odada dolaştırdı. Aradığını göremeyince de annesine sordu. Oğlumuz Ozak Şah'ı göremeyiz, bir hal yoktur inşallah. Ne hal olma ihtimali var ki sultanım? Torunum dul annenin koruyucu kanatları altında keyfini sürer. Derhal getirteyim. Başucundaki altın tokmağı alarak altın çanı salladı. İçeri giren oda hizmetçisine Ozak Şah'ı getirmesini emretti. Az sonra küçük veliaht içeri girmişti. Sırmalı ipekli kaftan ayak bileklerini geçiyordu. Başındaki sarığa püsküllü bir sorguç sokulmuştu. Babasının önünde önce dimdik durdu. Sonra kollarını göğsünde kavuşturarak hafifçe gerdan kırdı. Selam sultanım, selam Ozlah Şah. Sonra iki elinden tutup yanına çekti. Allah sana uzun ömürler versin Ozlah Şah diye dua etti. Annesinden müsaade istedi. Dışarı çıktı. Maiyetini de peşine takarak konağı terk etti. Hemen ertesi günü harp meclisini toplayarak fikrini açtı. Derhal Kıpçak ellerine sefer yapılması gerektiğini söyledi. Konuşma tarzından kararını çoktan verdiği anlaşılıyordu. Toplantıda bulunan Türkmen beyleri kendilerine söz düşmediğini sezmekte gecikmediler. Sultana yine annesi tesir etmiş, istediği kararı aldırmıştı. Öyleyse konuşmakta fayda yoktu. Fakat Temür Melik böyle düşünmedi. Zindandan kurtulduktan sonra deli dervişi hiç aklından çıkarmamıştı. Ayağa kalktı. İzin verirseniz bir şey söylemek isterim sultanım. Söyle Temür Melik. Daha önce deli dervişin söylediklerini size nakletmiştim. Bu adamın deli mi yoksa veli mi olduğundan hala şüphe ederim. Dedi ki, sultan elini kaldırarak Temür Melik'i susturdu. Bizim delilerle uğraşacak zamanımız yoktur. Temür Melik, akıllıca söz edeceksen et. Temür Melik susturulmak istendiğini anladı. Yine de aldırmadı. Böyle söze başlamamın bir sebebi vardır sultanım. Bugün bizi konuşturmazsanız yarın vuku bulacak her mesuliyetin bütün ağırlığını peşinen omuzlarınıza almış olursunuz. Bunu istiyor musunuz? Temür Melik, meşveretin ehemmiyetine dikkati çekmek istiyordu. Ama sultan umursamadı. Bir sultan elbette hareketlerinden ancak kendine karşı mesuldür. Bu anlayış Temür Melik'e tamamen zıt geliyordu. Yanılıyorsunuz sultanım. Bir sultan kendinden önce Cenab-ı Allah'a karşı mesuldür. Huzurda bulunanlar iliklerine kadar titrediler. Açık sözlülüğü yüzünden nicedir zindanda kalan Temür Melik demek ki hala uslanmamıştı. Kıpçak hanları dişlerini gıcırdatarak bakışırken Türkmenler korkuyla karışık bir takdirle başlarını salladılar. Sultan ise durgundu. Bu adamı zindandan çıkartmakla acaba hata mı ettiğini düşünüyordu. Nihayet "Dene diyeceksen" diye konuştu. "Diyeceğim odur ki sultanım, deli derviş Cengiz'in çok kuvvetli ve kudretli olduğunu söyledi. Koca Çin beylerine diz çöktürmüş, alınmaz sanılan şarları almış, yıkılmaz kaleleri yıkmış, geçtiği yerleri yakmış, taş üstünde taş bırakmamış. Malum, bütün bunları daha önce de dinlemiştim. Niçin tekrarlarsın? Niyetin bizi korkutup seferden caydırmak mıdır? Asla böyle bir niyetim yoktur sultanım. Vaka, Kıpçak ülkelerine acele bir sefer yapmaya taraftar değilim. Ama peşinizden ölüme bile gelmeye azimliyim. Benim yerim sultanımın yanıdır. Ancak düşmanın küçümsenmemesini talep ediyorum. Gerektiğinden çok asker toplayalım. Bir müddet bunları teşkilatlandıralım. Harp usullerini öğretelim. Kara Hitaylıları vuralım derken Cengiz bizi vurursa... Anlaşıldı, niyetin zaman kaybettirmek. Temür Melik güldü. Sultanım, her söylediğimi kötü tefsir ettiğinize göre bana artık itimadınız kalmamıştır. Bir emrinizle zindana girdiğim gibi yine bir emrinizle başımı cellat satırı altına uzatmaktan zerrece tereddüt edersem namert olayım. Benden kurtulmak istiyorsanız bunu açıkça söylemelisiniz. Bu mert sözler Hazirun'u titretirken sultanı güldürdü. Hoşuna gitmişti. Böyle 10.000 kişilik bir ordusu olsaydı kim bilir belki dünyayı fethedebilirdi. İçi gülen gözlerini Temür Melik'e kaldırdı. Temür Melik dedi, söylediğin haktır ama o kadar zaman beklemeye ne lüzum vardır. Bizim halkımız zaten doğuştan askerdir. Semerkant'ta yaptıklarımızı sen de gördün. Sultanım, bir asi ile bir imparatoru karıştırıyorsunuz. Sen çok konuştun Temür Melik, otur da biraz başkalarını dinleyelim. Temür Melik ellerini göğsünde kavuşturdu. Ferman sultanımındır. Ondan sonra Kıpçak Han'ı söz aldı. Kıpçak ellerine yapılacak bir seferin ordunun moralini güçlendireceğinden, Cengiz'in içine korku salacağından bahsettiler. Sultanın kararını övdüler. Celaleddin tek kelime etmedi. Temür Melik'in sözlerine katılıyor fakat babasına alenen karşı çıkmayı uygun bulmuyordu. Meclis dağıldıktan sonra Temür Melik'i yanına alarak evine götürdü. Kapıda Sarı Lagot'la karşılaştılar. Yanında kendisine çok benzeyen biri vardı. Temür Melik, "Seni hangi rüzgar attı buralara?" diye sordu. Sarı Lagot gülümsedi. Yanındaki delikanlıyı işaret etti. "Kardeşim Baytu ile birlikte hizmete geldik. Eğer kabul ederlerse ömrümüz oldukça Celaleddin'e köle olmak isteriz." Celaleddin ikisini de kucakladı. "Nedamet eden herkese kapımız acıktır Lagot," dedi. "Siz bana köle değil, arkadaşsınız." Dışarıya ses sızdırmaması için duvarları kalın halılarla kaplı odaya girer girmez Celaleddin endişelerini açtı. "Rahat değilim arkadaşlar. Sultan pederim annesinin tesiriyle bu işe kalkışır. Sonu nerelere kadar varacağı bilinmeyen bir maceraya girer. Daha Cengiz'in kuvveti hakkında kat'i bir bilgimiz bile yok. Bildiğimiz bütünüyle söylentiden ibaret. Efsane gibi bir şey. Bunların yarısını bile doğru kabul etsek, Cengiz'in müthiş kuvvetli olduğu ortaya çıkar. Bu Moğol çok anı dize getirmiş. Diyelim ki Kara Hitaylara bir ders lazım. Lakin durup dururken Moğol'un üstüne varmak neyin nesi? Belki bize hiçbir düşmanlığı yoktur. Hem şimdiye kadar Çin taraflarında vurulmuştur. Bize bir zararı dokunmamıştır. Derler ki askeri gibi yer, askeri gibi yaşar. Böyle bir hanın sırtı kolay yere gelmez. Çünkü askerin göz bebeği olmuştur. Biz ise sustu. Gözleri hüzünle buğulanmıştı. Sözlerin gerisini Temür Melik getirdi. Sırmalara gark olmuşuz, saraylarda yaşarız. Cengiz bir ayı postunda uyurken biz kuş düğünden döşek beğenmeyiz. Cengiz basit çorbalarla karnını doyururken biz yemek seçeriz, korkunç. Bir sükut oldu. Uzun süre çıt çıkmadı. Sonra sessizliği Celaleddin bozdu. Temür Melik, bütün söylemek istediklerini Sultan Peder'ime söyledin mi? Temür Melik uykudan uyanır gibi Celaleddin'e baktı. Çoğunu diye cevap verdi. Ama söyleyemediğim bir şey var. Hiç değilse bu orduya senin kumanda etmen iyi olacaktı. Yanlış harekette bulunmazdın bari. Babam iyi kumandandır. Öyleydi. Biliyorsun son yıllarda hayli değişti. Sık sık toy bir delikanlı gibi heyecanlanır oldu. Bir anda veliaht değiştirebilecek kadar acele karar veren sultan, bir anda kadın telkiniyle muharebeye gitmeyi göze alabilen sultan artık. Sözlerini bölerek endişeli gözlerle arkadaşlarına baktı. Sarı Lagot rahatsızca kımıldadı. Celaleddin Temür'ün söylemek istediğini fısıldadı. Sultanlığa layık değil mi diyeceksin. Bunu demek için deliller kafi değil. Yeni savaş her şeyi daha iyi gösterecektir. Cengiz'in söylendiği kadar kuvvetli olduğuna sen de inanıyor musun? Deli dervişin sözünde hilaf olmaz. O ne dediyse inan ki doğrudur. Dahası Konyalı Kutluk da aynını söylemiştir. Korkunç. Korkunç olmasına korkunç. Ama esas korkunç olan uyuyan yılanın kuyruğuna basmak üzere harekete geçmemizdir. İnan korktuğum için söylemiyorum. Bilirsin canımdan başka bir şeyim yoktur ve yine bilirsin. Canıma da kıymet vermem. Korkum Harzem ülkesinin bir idari hata yüzünden yıkılmasıdır.